Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını, değerli dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Bu haftada yine inşallah yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz. Erkam Radyo'da sesimizin ulaştığı tüm dostlarımızı, tüm gönül dostlarımızı ve kitap dostlarını muhabbetle selamlıyoruz efendim. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde yine siz değerli dinleyenlerimiz için hazırlamış olduğumuz bu güzel kitapları, güzel konuları inşallah birlikte konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, Kitap Dünyası programının bu haftaki ilk kitabı Yeditepe Yayınları'ndan çıkan güzel bir çalışma. İnşallah bu çalışmayı sizlere aktaracağız. Ramazan Şeşen, Profesör Doktor Ramazan Şeşen'in kaleme aldığı İbn Fadlan Seyahatnamesi isimli kitapla hem bir seyahatname, belki bugünlerde özellikle bu güzel bahar aylarında artık insanların yavaş yavaş dışarılara gittiği, gezdiği, ziyaretlerde bulunduğu bu zaman diliminde herhalde bir seyahatname okumak iyi gelir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Biz de bu vesileyle, bu düşünceyle İbn Fadlan Seyahatnamesi'ni Profesör Doktor Ramazan Şeşen'in kaleminden siz değerli dinleyenlerimize aktarmaya, anlatmaya gayret göstereceğiz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, seyahatname elbette ki her birimizin okuması ve ilgilenmesi gereken alanlardan bir tanesi. Şüphesiz seyahatnameler bir seyyahın kaleminden dökülmüş olsa da aslında bir nevi bizler de bir manada kendi çapımızda bir seyyahız ve her gezdiğimiz yere bir şekilde ilgi duyuyoruz. Oralarla ilgili intibalarımızı paylaşıyoruz. Hele hele bu zamanda aslında modern seyahatname veya modern seyyahlar gözüyle bakacak olursak, hani gittiğimiz yerlerde oraların fotoğraflarını çekiyoruz, videolarını çekiyoruz. Sosyal medya alanlarında onları paylaşıyoruz. Oralara ilgili duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Aslında bir yönüyle modern bir şekilde seyahatlerimizi kayıt altına alıyoruz ve eğer beğenmişsek, eğer sevmişsek buraları da yine sevdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Tabii eskiden bu biraz daha farklıydı değerli dinleyenlerimiz. İnsanlar memleketlerinden yola çıkarak, yani seyyahlar yaşamış oldukları memleketlerinden uzun yolculuklara çıkarak sadece bir gezi, ziyaret maksatlı değil, oralarda gördüklerini, şahit olduklarını, efendim insanları, yaşayış tarzlarını, ne görmüşlerse onları kaleme alıp seyahatnameler yazıyorlardı. Bugün seyahatnameler adeta bir tarihi vesika gibi ve bir tarihi belge kadar da önemli, bize tarihten ipuçları veren ve tarihin aydınlatılmasında bize yardımcı olan kaynaklardır diye düşünüyorum. Bu seyahatname sevgili dinleyenlerimiz 10. yüzyılda Türklerin tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardan bir tanedir. Hangisi? İbn Fadlan'ın seyahatnamesi. İbn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanıyor. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmış. Yazıldığı tarihten itibaren doğuda, daha sonra batıda çeşitli kişiler tarafından kaynak olarak kullanılmış, çok sayıda çalışmaya konu olmuş ve çeşitli dillere çevrilmiş, filmlere dahi konu olmuştur İbn Fadlan'ın seyahatnamesi. İbn Fadlan elçilik için gittiği sırada uğradığı Türk kabilelerinin idaresi, dinleri, adetleri, hukukları hakkında çok değerli bilgiler vermiş, o kavimlerden olan kişilere sorular yöneltmiş, onların mantalitesini, düşünce tarzlarını anlamaya çalışmış ve devrindeki Oğuzlar, Bulgarlar, Ruslar hakkında son derece önemli bilgiler vermiştir seyahatnamesinde değerli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlarımız, Yeditepe Yayınları bu kitabı kaleme almış kıymetli dostlar. Ve şöyle kitabın içeriğine baktığımda, kitabın aslında Bir tarafı Türkçe sevgili dinleyenlerimiz, yani normal bizim okuduğumuz Türkçe, anladığımız Türkçe şeklinde yazılmış. Bir diğer tarafı kitabın, yani sağdan sola şeklinde de kitabın orijinal metinleri Arapça şekilde burada konulmuş. Yani bu kitabı isteyen Arapçasından okur. Rihlatu İbn Fadlan ismini taşıyor. Kitabın daha ilk başında Hâzâ kitâbun Ahmed ibn Fadlan ibn el-Abbas ibn Raşid ibn Hammad diye devam ediyor ve Arapça bir şekilde İbn Fadlan'ın seyahatname notlarını bu kitabın bir tarafında görüyoruz. Efendim, diğer tarafında ise bu Arapça metinlerin tercümesini görüyoruz. İbn Fadlan'ın seyahatnamesi ile alakalı bir giriş yazısı olduktan sonra devamında Kitabul Ahbar El Buldan Türklere dair haberler, efendim Çin ülkelerinde gördüklerini anlattığı birinci risale, diğer tarafta da 9. bölümde de yine Türkler hakkında devam ediyor tabii ki kitabın içeriğinde. Şöyle sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, İbn Fadlan'ın takip ettiği yol, yani seyahatini gerçekleştirirken takip ettiği yolun da haritasını buraya almışlar. O da çok ilginç. Nereden nereye gitmiş baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, bakıyorum şöyle, Bağdat'tan. Herhalde Bağdat'tan başlamış diye öyle anlıyorum. Bağdat'tan başlamış, Nihavend, Hemedan, Rey şehrine gelmiş. Oradan Nişabur'a gelmiş, Serah kentine gelmiş ve daha sonra Buhara, efendim, buradan devam etmiş, uzun bir yol kat etmiş, Aral Gölü'nden geçmiş ve Bulgar, yani Bulgar derken bugünkü Bulgaristan değil tabii ki, bu Rusya tarafında bir bölge olduğunu anlıyoruz. Buraları dolaşmış, Basra'ya bile gitmiş, yani Basra tarafına da gitmiş, uzun bir yolculuk yapmış ve gitmiş olduğu buralarda da intibalarını kaleme almış. Efendim, İbn Fadlan 10. yüzyıl başlarında Abbasi halifesi Muktedir'in divanında, yani onun sekreteryasında çalışan katiplerden bir kişi. Hayatı hakkında bilgilerimiz sadece 921, yani miladi olarak 922 yıllarında Halife Muktedir tarafından Volga Bulgarlarına gönderilen elçilik heyeti sırasındaki hatıralarını anlattığı Er-Rihle, yani seyahatnamesinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. Bu seyahatname 10. yüzyılda Türklerin tarihi hakkında en sağlam bilgilerden ve vesikalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. İbn Fadlan'ın eserinden anlaşıldığına göre sevgili dinleyenlerimiz, Abbasi halifeliği içinde bulunduğu çeşitli problemlere rağmen Türk ülkelerinde İslamiyet'in yayılması için Samanilerle beraber büyük gayret sarf etmekteydi. Bir taraftan kuzey istikametinde Harezmlerin yardımlarıyla Bulgarlar, Hazarlar arasında Samanilerin yardımıyla doğuda Karahanlı sahasında İslam dinini yaymaya çalışıyordu. Bu işte saray ağası Nezir el-Harami başrolü oynamaktaydı ve Bulgarların Müslüman oluşunda, halifeye elçi göndermelerinde ve halifenin cevabi elçilik heyeti gönderilmesinde Nezir el-Harami öncülük etmiştir gibi bilgileri de sizlerle paylaşmış olalım. Bu kitabın giriş bölümünde, efendim, giriş bölümünü Ramazan Şeşen, zaten kitabın yazarı da kendisi, kıymetli hocamız, İbn Fadlan'ın hayatıyla ilgili önemli bilgiler görüyoruz. Bir tarihi vesika bağlamında mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesidir sevgili dinleyenlerimiz. Evet, biraz böyle hani bizim coğrafyamızın yani yaşamış olduğumuz ülkemizin coğrafyamızın dışındaki alanlarda bir seyahatname olması hasebiyle aslında bir bakıma da Türk tarihinin yönlerini bize, Türklerin nerelerde yaşadıklarını, hangi sosyal ortamlarda olduklarını ve alışkanlıklarını bu kitabın sayfalarında görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet efendim, bu kitabı tekrar edelim sevgili dostlar. İbn-i Fadlan'ın Seyahatnamesi Profesör Doktor Ramazan Şeşen tarafından kaleme alınmış ve Yeditepe yayınlarından bu kitap okuyucuyla buluşmuş. Umarız ki faydalı olur diye düşünüyorum. Efendim bir diğer kitap geçtiğimiz haftalarda önümde duruyordu. Bu kitabı da sizlere anlatmam gerekiyor. Daha doğrusu hem bu kitap ve bu kitaba konu olan önemli bir şahsiyeti, bir insanı hatırlatmamda fayda var diye düşünüyorum. Mehman Süleymanov imzasını taşıyan ve Nuri Paşa ve Silahtaşları ismini taşıyan bir çalışma. Tabii Türkiye'de Nuri Paşa ile alakalı farklı çalışmalar yapıldı. Özellikle Azerbaycan kaynaklı yazarların kaleme aldıkları ve onların tespit ettikleri belgeler ışığında Nuri Paşa ile ilgili birçok kitap kaleme alındı. Tabii değerli dinleyenlerimiz merak edecek belki bilmeyenler, bilenler için zaten problem yok. Ama şunu ifade edelim, Nuri Paşa kimdir? Yani Nuri Paşa kimdir ve Nuri Paşa'nın ehemmiyeti, önemi nereden kaynaklanıyor? Bu konuda biraz bilgi verelim. Zira elimdeki kitap da zaten çok hacimli bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Önemli bir çalışma, 534 sayfadan oluşuyor. Nuri Paşa ve Silahtaşları adını taşıyor bu kitap. Nuri Paşa, sevgili dinleyenlerimiz, Enver Paşa'nın yani Osmanlı'nın son döneminde önemli bir figür olan, kimilerine göre kahraman, kimilerine göre başarısız bir komutan olarak değerlendirilen, belli noktalarıyla tartışmalara konu olan ama mücadelesi ve gayreti, kahramanlığı da ihmal edilmeyecek, gözden kaçırılmayacak bir karakter Enver Paşa. Enver Paşa ile Nuri Paşa'nın arasında nasıl bir ilişki var? Nuri Paşa, Enver Paşa'nın üvey kardeşi ve her ikisi de bir Osmanlı subayı. Enver Paşa, sarayın yani Osmanlı hanedanının damatlarından bir tanesi. Son dönemde Osmanlı hanedanının, padişahın damadı ve saray eşrafından yakın insanlardan birisi. Dolayısıyla devletin temsili noktasında da önemli vazifeler görmüş bir insan. Tabii Enver Paşa denilince bizim ülkemizde, Türkiye'de Sarıkamış faciası akla geliyor. Almanlarla yapılan işbirliği ve Almanların İkinci Dünya Savaşı'na, daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'na katılması ve Osmanlı'nın bir manada bu savaşın içine çekilmesi konuları akla geliyor. Ama gerçekten de Enver Paşa hem Kafkaslar'da hem Türk Cumhuriyetlerinde tanınan, bilinen ve sevilen bir insan. Buralardaki kahramanlıklarını da tarih kitapları yazıyor. Tabii Enver Paşa'nın çok hareketli bir hayatı oluyor ve nihayetinde de aslında yine bu bölgelerde yani Türk Cumhuriyetleri bölgelerinde olduğu bir zamanda Gürcistan taraflarında bildiğim kadar Ruslar tarafından şehit ediliyor. Nuri Paşa, Enver Paşa'nın üvey kardeşi dedik sevgili dinleyenlerimiz. Nuri Paşa'nın önemi Osmanlı'nın son dönemlerinde yani 1905-1910'lu yıllarda Azerbaycan Türklerine karşı Ermenilerin ve İngiliz destekli Ermenilerin Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı saldırgan tavırları ve katliama varan saldırılarının sonucunda Osmanlı'dan yardım istemeleri neticesinde Osmanlı yani Enver Paşa o zaman Genelkurmay Başkanı Osmanlı Nuri Paşa'yı Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı olarak tayin ediyor ve Kafkas İslam Ordusu bir şekilde Bakü'ye kadar ulaşıyor. Batum üzerinden, Gürcistan'dan ve Azerbaycan'ın içerisinden ta Bakü'ye kadar geliyor. Burada Ermenilerle çatışmalar oluyor, savaşlar oluyor ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu manada Ermenilerin zulmünden kurtarılıyor. Tabii ordu yolda gelirken şehitler veriyor, efendim yolda çatışmalar yaşanıyor ama Kafkas İslam Ordusu'nun yaklaşık 400-500 askeri Azerbaycan'ın farklı noktalarında hem normal hastalanarak veya savaşta, çatışmalarda şehit oluyorlar. Dolayısıyla bugün sevgili dostlar, Azerbaycan'ın hangi noktasına giderseniz gidin, özellikle Kafkas İslam Ordusu'nun geçiş güzergahlarında mutlaka Türk şehitlikleri görürsünüz. Bir tarafta Şanlı Türk bayrağımız dalgalanmakta, bir tarafta da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Dolayısıyla Nuri Paşa'nın böyle bir durumu var ve Nuri Paşa tabii ki buralarda, yani daha sonra, çünkü Nuri Paşa yanlış hatırlamıyorsam 1946'larda veya o 50'lerde vefat ediyor ve tabii ki Türkiye'ye dönüyor. Yani Osmanlı Devleti artık tarih sahnesinden çekiliyor ve yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ama Osmanlı Paşası olan, bir askeri olan Nuri Paşa artık ülkesine dönüyor ve İstanbul'da Halıcıoğlu'nda bir silah fabrikası açıyor. Kendisi de bir asker olması hasebiyle mücadeleci bir insan. Bu kadar hayatı maceralarla geçmiş olan, kahramanlıklarla geçmiş olan bir insan. Ve İstanbul'da Halıcıoğlu'na bir silah fabrikası açıyor ve adeta savunma sanayine katkı sağlama noktasında bir girişimde bulunuyor. Ve tabii o yıllarda soyadı kanunu çıkıyor Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu için ve Nuri Paşa Killigil soy ismini alıyor. Yani Nuri Killigil diye. Bugün internetten de eğer araştırırsanız daha detaylı hayatıyla ilgili bilgiler bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii Nuri Paşa'nın vefatı da çok acı ve dramatik oluyor. Çünkü kurmuş olduğu bu silah fabrikasında yaşanan bir patlamadan dolayı, belki bir sabotaj, belki bir suikast, o da tartışmalı ve aydınlatılmamış bir konu. Ama Nuri Paşa bu fabrikadaki patlamanın neticesinde vefat ediyor. Böyle bir hikayesi olan bir insan. Ama Azerbaycan'da, özellikle Bakü'de Nuri Paşa'nın askerlerinin şehit olduğu ve burada Bakü'de şehitlikte onun askerlerinin abideleri, şehitlik anıtlarını da görebilirsiniz buralara geldiğiniz zaman kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu kitap, yani Nuri Paşa ve Silahdaşları isimli kitap da kıymetli dinleyenlerimiz, yazar Mehman Süleymanov, tarih ilimler doktoru ve profesör ve Nuri Paşa ile alakalı çok teferruatlı bir çalışma ortaya koymuşlar. Nuri Paşa'nın çocukluğundan gençliğine ve Osmanlı ordusu içerisindeki görevlerine ve sonrasında Azerbaycan'a gönderilmesi kararına, bütün bu serüvenler bu kitabın sayfalarında anlatılıyor. Azerbaycan'daki çalışmaları, yani Kafkas İslam Ordusu'nun harekatı, sonra Nuri Paşa'nın İngilizlerle buralardaki çatışmaları, her birisi bu kitabın sayfalarında çok teferruatlı anlatılıyor. Efendim, Nuri Paşa'nın silah arkadaşları Enver Paşa, Mürsel Paşa, Cemil Cahit Bey, Süleyman İzzet Bey, Halil Kut Paşa, ki Halil Kut Paşa'yı da yine bileceksiniz tarih kitaplarından. Bunlar tabii ki özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde mücadele vermiş önemli simalar, önemli insanlar. Ve Nuri Paşa'nın, bu kitabın sonunda da sevgili dinleyenlerimiz, Nuri Paşa'nın savaşlarda, çatışmalarda almış olduğu notlar ve onun hatıraları olarak bölümlerde bu kitabın son tarafına konulmuş. Tabii bu kitabın içerisinde görsel Yani fotoğraflar da mevcut. Nuri Paşa'nın hem Azerbaycan'a gelişini anlatan ve onun ordusunun uğradığı yerleri ve fotoğraflar var farklı farklı mekanlarda. Ve tabii ki bu hem Azerbaycan tarihi açısından çok önemli bir tarihi vesika olarak karşımıza çıkıyor. Hem de Kafkasistan ordusunun ve dolayısıyla Osmanlı'nın son dönemindeki tarihinin aydınlatılması noktasında önemli bir çalışma olmuş sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Tabii Azerbaycan'ın tarihini de iyi bilmek gerekiyor. Gerçekten Azerbaycan'ın 1918 yılında kurulan Doğu tarafındaki ilk cumhuriyet olduğunu da bilmek lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluyor 1918 yılında. 2 yıl devam ediyor ve 1920 yılında Bolşevik ihtilali olduğu zaman artık Ruslar burayı işgal etmiş oluyorlar. Ta ki 1990 yılına kadar. 1990 yılında rahmetli Haydar Aliyev Cumhurbaşkanı olduğu zaman Elçi Bey'den hemen sonra Azerbaycan yeniden bağımsızlığına kavuşuyor. Ve bugünkü müstakil ve bağımsız Azerbaycan Devleti kurulmuş oluyor. Ama Azerbaycan'ın bir devlet tarihi olarak baktığımızda 1918. Ve daha öncesinde de Çarlık Rusya'nın uhdesinde, tabii çok daha öncesinde Azerbaycan topraklarında hanlıkların olduğunu biliyoruz. Bunlar tabii ki tarihi bilgiler, ayrıca okumak gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet efendim, Kafkasistan ordusunun burada bu kitabın arkasından Nuri Paşa'nın bir ifadesi var. Kafkasistan ordusunun komutanı Nuri Paşa Hazretlerinin telegramı diye. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Baki şehri 9. ayın 15'i 1918 saat 9'da efendim 9'a 9'u 10 geçe Yiğit İslam ordusu tarafından azat olunmuştur. Kafkas İslam ordusunun komutanı Nuri Paşa diye bir imza görüyoruz burada. Evet. Güzel. Böyle güzel bir kitabı da sizlere aktardık sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümündeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bir romanı anlatacağım bu bölümde sevgili dinleyenlerimiz. Ve çevirili bir çalışma Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. Asker ile Denizci ismini taşıyor. Efendim, Clary Kilroy imzasını taşıyan ve Lale Akalın'ın tercüme ettiği bu çalışmayı sizlere aktarmaya çalışacağım. Kıymetli kardeşimiz Feride Özge Yılmaz'ın bu kitapla ilgili kaleme aldığı güzel bir kritik yazısından da istifade ederek. Genel manada bizim programda roman veya hikaye kitaplarına çok fazla temas etmiyoruz. Zira romanların veya hikaye kitaplarının daha derli toplu bir anlatımı gerekiyor. Ama bu kitap benim dikkatimi çekti sevgili dinleyenlerimiz. Bir efendim İrlandalı yazar olan Clary Kilroy'un kaleme aldığı ve 2025 Ocak ayında Türkçe'ye çevrilen bu romanda anneliği bir tür savaş metaforu olarak değerlendiren yazar, anneyi efendim asker olarak, oğlunu ise yani evladını ise denizci olarak tanımlayarak böyle bir roman kaleme almışlar. Bu kitabı da sizlere aktaralım dilimizin döndüğünce. İçinde bulunduğumuz toplumun söylemlerinden dolayı annelik ve çocuk bakımı konusunda kadınların kendilerini daha çok yetersiz hissettiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Gerçekten de bugün annelik, babalık mefhumları değişti, anlamları farklılaştı. Adeta anneler ve babalar, özellikle anneler, tırnak içerisinde ifade edelim, bu belki yanlış anlaşılmasın, neredeyse çocuklarının kölesi haline geldi veya getirildi. Çocuklar çok yüceltildi, çok kutsandı, dokunulmaz oldu neredeyse. Böyle olunca da bugün tam aksine, yani çocukların, evlatların anne babaya hizmet etmesi gereken bir durumda. Tam aksine, tam tersine anneler ve babalar çocuklarına hizmetkar olma durumuna geldiler ki bu da çok olumlu bir durum değil. Her çağda zor olan anneliğin bu zamanların fazlaca dayattığı baskılar sonucu iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştüğünü düşünüyoruz. İmkanların fazla ve her şeye daha kolay ulaşılabilir olması dahi anneleri bu yetersizlik duygusundan çıkarmaya yetmiyor. Bağırmayan anneler, sen aslında yeterlisin ve travmalar çağı, atalardan kalan genetik aktarımlar gibi başlıklarla da devamlı içinde bulunduğumuz halin tanımını bulmaya bizi sevk ediyor. Çok fazla bilgi yığınının içinde kendimize en yakın olanı seçeceğiz diye devamlı o sıkışmışlık içinde dönüp duruyoruz. Asker ile Denizci isimli bu kitap değerli dinleyenlerimiz İrlandalı yazar Clara Kilroy'un kaleme aldığı ve Ocak 2025 yılında Türkçe'ye çevrilerek Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan önemli bir roman. Roman, yeni doğan oğluna duyduğu yoğun sevgi ile anneliğin getirdiği kimlik bunalımı arasında sıkışan bir kadının iç dünyasını anlatıyor. Baş karakter kendisini, asker oğlunu ise denizci olarak tanımlayarak anneliği bir tür savaş metaforuyla ele alıyor. Kitap, anneliğin romantize edilmiş alıntılarını sorgularken kadınların görünmez emeği, toplumsal cinsiyet rolleri ve bireysel özgürlük gibi konuları da derinlemesine işliyor. Anneliğin kutsallığına dair söylenecek çok şey var. Evet, annelik elbette ki hem bizim kültürümüzde, hem anlayışımızda, hem dinimizde çok önemli ve çok kutsal bir makam. Ama birçok kavram, tanım ya da kelime söylene söylene anlamını yitirir hale geliyor. Bu, kutsallığın dayatılması da anne olan biri için fazlaca çıkmaza sebep olabiliyor. Uzmanların dediğine göre bir annenin doğum sonrası beyin nöronlarının doğum öncesine dönmesi için 3 ya da 4 yıl geçmesi gerekiyormuş. Bütün bu bilimsel çıkarımlar herkesin kolayca erişilebilir olmasına rağmen her şeyin akışta yaşanması gerektiği söylemine engel olmuyor. Kitapta anlatılan duygu da tam bu durumların yansıması aslında. Önceden akan hayatın, çocuğun gelişiyle bir anda sadece iki kişilik bir hayata sıkışması annelerde bir manada şok etkisi oluşturabiliyor ve bir manada travma oluşturabiliyor. Ama bu halin izahını yapamayan bu kadınlar kendini daha güçlü hissetmesi gerektiği dayatması altında devamlı sıkışıp kalıyor. Evet, işte bu aslında modern hayatın yalnızlaştırdığı insanın ortaya çıkardığı bir duygu. Çünkü insanlar bugün çekirdek aile olarak yaşadıklarından dolayı ve özellikle bireysel hayatı, yani kendi başına bir hayatı tercih ettiklerinden dolayı, ki bu bizim toplumumuzda maalesef var. Bugün genç nesil, genç hanım kızlar ve erkekler, biz evlenip kendi başımıza yaşayacağız. Annemizden babamızdan uzak yaşamak istiyoruz. Efendim, aynı semtte yaşamak istemiyoruz. Onlar başka yerde yaşasın, biz başka yerde yaşayalım. Ya da biz aynı binada olmaz, aynı binada olursak işte ilişkilerimize sıkıntı olur gibi aslında sorumluluktan kaçan yaklaşımlar içine giriyorlar. Böyle olunca da genç yaşta bir hanım kızımız anne olduğu zaman yardıma ihtiyaç duyuyor. Veya erkek diyelim baba olduğu zaman. Daha çok hanımlarda bu oluyor. Yardıma ihtiyaç duyduğu zaman ilk yardıma çağıracağı insan kim? Elbette ki kendi annesi. Ama öncesinde annesiyle babasıyla uzak yaşamayı tercih etmiş. O zaman ne oluyor? İşte o doğurduğu, dünyaya getirdiği o çocuğun problemleriyle baş edemiyor ve bir sıkıntı içerisine giriyor ve travma yaşıyor. Halbuki eskiden büyük anneler, büyük babalar, yani neneler ve dedeler evlatlarının yakınlarında, aynı evde veya yakınlarındaydı. Ve bu ilişkiler hiçbir şekilde kopmadan, hiçbir şekilde birbirinden ayrılmadan devam ediyordu. Öyle olunca da anneler, babalar kendi evlatlarına korumacı bir yaklaşımla yaklaşarak onların yani torunları yani bu evlatlarının çocukları dünyaya geldiği zaman onlara canhıraş bir şekilde yardım ediyorlardı. Ama bugün işte modern hayatın o bireyselleştiren yönüne baktığımızda genç neslimiz, çocuklarımız kendi başlarına yani kendi konfor alanlarını oluşturma noktasında güya annelerinden, babalarından, ailelerinden uzak yaşamak istiyorlar. O zaman da böyle sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bu kitapta aslında böyle bir sorunla, problemle boğuşan bir annenin profilini bize sunuyor. Dolayısıyla demek ki çekirdek aile düşüncesinden belki uzaklaşıp biraz geniş aileye dönüşmek ve bu manada da akraba ilişkilerini özellikle büyük anne, büyük baba, dayı, amca, efendim hala, teyze bu ilişkileri sağlıklı yürütmek gerekiyor. Evet, biz insan olarak belki problemlerimizle tek başımıza baş edebiliriz. Yani başa çıkabiliriz ama zorlanabiliriz. Yani bugün özellikle şehir hayatında çalışan bir anneyi düşünün değerli dinleyenlerimiz. Genç bir anne, evladı dünyaya gelmiş ve aynı zamanda çalışmak zorunda. Çocuğuna mı baksın, işe mi gitsin, bu çocuğu nereye bıraksın? Ama kendi annesi babası yakınında olsa, o aile ilişkileri doğru düzgün ilerlenmiş olsa çocuğunu annesine bırakacak. Yani kendi annesine, yani çocuğun nenesine bırakacak. Bu çocuk da nenesinin o şefkat kanatları altında yetişecek ve aslında sağlıklı bir ortamda yetişecek. Bugün ne yapılıyor? Bugün anne işe gidiyor. Daha çocuk 1 yaşında, 2 yaşında çocuğu kreşlere, efendim bakım evlerine, anaokullarına bırakıyorlar. Ve orada da çocuk tam alması gereken o şefkati, merhameti, anne sevgisini alamadan o ortamlarda büyüyor. Evet, bu çok önemli bir noktadır sevgili dinleyenlerimiz. Ben hep programlarımda bunu ifade ediyorum. Bir çocuğun en güvenli olduğu yer annesinin kucağıdır, annesinin yanıdır. Dolayısıyla küçük çocuklarımızı, evet çocuklarımız belli bir yaştan sonra sosyalleşsinler diye verilebilir yani anaokullarına vesaire. Ama çocuk daha o merhameti, o sevgiyi, o şefkati annesinden tam alamadan annesinden gündüz koparılması ve anaokullarına, bilmem kreşlere gönderilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. O yüzden bugün böyle çocuk dünyaya getiren aileler diyelim, anne babalar daha ilk fırsatta çocuğu kreşe, anaokuluna vermek gibi bir düşünceye kapılabiliyorlar. Halbuki bir çocuk efendim uykusunu evinde almalı, annesinin yanında uyanmalı, annesinin kucağında uyumalı. Yani o güvenli ortamı sürekli annesinde hissetmeli. Her ne kadar bir sosyal ortama göndermiş olsak da, bir anaokuluna göndermiş olsak da çocuk orada kendisini tam anlamıyla güvende hissetmediğinden dolayı ve o anne sütü gibi elzem olan o anne sevgisini alamadığından dolayı çocukta bu sefer agresiflikler, efendim sinir bozuklukları, güvensizlik, efendim karakterinde, diyelim psikolojisinde farklılıklar ortaya çıkıyor. Ve bu sefer de bu anne çocuğu daha o yaşta psikoloğa götürmeye çalışıyor. Bakın, hatalar silsilesi arka arkaya geliyor ve birbirini tetikliyor. Onun için sevgili dinleyenlerimiz, bizim geleneksel anlamda aile yapımızın, öteden beri var olan aile yapımızın ne kadar kıymetli olduğunu da bu modern hayat içerisinde anlamış oluyoruz. Yani bir ailede, daha genç bir çiftin oluşturduğu ailede, onun yanında büyük annesi, büyük babası, o etrafını böyle bir manada sarıp sarmalayan, koruma altına alan bir geniş aile olması gerektiğini de ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Lale Akalın'ın tercüme ettiği Asker ile Denizci kitabı da aslında bu problemi bize anlatıyor. Okumanızı tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Değerli dostlarımız, efendim Kitap Dünyası programından da bu hafta bu kadar sizlere anlatacaklarımız. İnşallah önümüzdeki hafta yine ayrı farklı konularla huzurlarınızda olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız, hayırla kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.